Ayrım 2. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 22. İkinci kısım. Kraliçe tehlikede. Herkes kestirebilir. Black Panther Parti'nin aktif bir üyesinin yaşamı kovalanan bir adamınki olmasa da hiç değilse süreklice gözetlenen ve yaşadığı şehri bir büyük orman gibi kabul eden bir adamın yaşamıdır. Bunda belli bir mantık bile görünür. Beyaz Amerikan toplumunu bütün araçlarla yıkma arzularını pek yüksek sesle ilan eden panterler elbette onunla savaşmak için yine onun kendilerine bıraktığı özgürlüklerden yararlanıyorlar. Demek ki toplum bu özgürlüğün yasa dışına taşmasını önlemek için kendisine izin verilmiş olduğuna inanmaktadır. Görevi olduğu haliyle demokrasiyi savunmak olan Amerikan Federal Polisi FBI böylece nazik bir durum içine girmiş bulunmaktadır. İşte tehlikeli kimseler diyor sorumlular. Fakat politik düşünceleri planında adliyece el uzatılamaz, özgür bir ülkede herkesin rejime karşıt oluşunu açığa vurma hakkı vardır. Tek hareket imkanımız normal kuralları çiğnemeden onları suçüstü yakalamaktır. Eksik olan suçları imal etme gereği sık sık bundan ileri gelmektedir. Tarafsız basına dek anlatılan ve bazılarını bu kitabın son bölümünde göreceğimiz sayısız anekdotlara inanılabilir. Polisin düşünme düzeni karaların hor görülmesinden ya da Birleşik Devletler'in zenginliğinin yarısının nüfusunun %8'inin ellerinde bulunmasından ileri gelip gelmediğine dayanmaz. Onun için bir avuç kargaşacı düzeni açık bir şekilde bozmaktadır. Kütleyi bulaştırırlar. Onları toplumdan ayırmak, sonra sessizliğe indirgemek, ihtilalin yarı mitolojik putlarını üzerinde bulundukları ayaklardan devirtmek ve onları başkaları gibi insanlar haline indirmek gerekliliği doğmaktadır bundan. Ve yanılabilir ve yanılmış olarak bu girişim onun gözlerinde kamunun sağlığına değgindir. Yippie, bir zaman Black Panthers ile bağdaşmış olan politikaya girmiş hippiler hareketinin lideri Jerry Rubin'e vurucu dilinde anlatımı bulan şudur. Burjuvazi eylemlerimizi tüm sembolik anlamından boşaltmaya çabalıyor. Bir militanın adli siciline bakmak yeter. Sanki bir manyak ya da bir cinsel saplantılı söz konusudur. Edebe aykırı hareket, serserilik, kamu düzenini bozacak nitelikte davranış, kapalı bir yeri kırma gürültü. Hasmın çok iyi yerleştirilmiş vezirinin özellikle tehdit edici göründüğü bir satranç oyununda olduğu gibi taktiği her şeyden önce tehlikeli taşı ortadan kaldırmaya çalışmaktan ibarettir. Öbür piyonlar için bunun bir lokmadan başka bir şey olmadığını hesaplar. Olgular içinde bu nasıl geçer? En alt düzeyde ihtilalci için kurulan tuzağın esası uyuşturucu maddedir. Kara Panter caddede kendisine çarpan bir yolcuya karşı dikkatli olmalıdır. İlerideki bir polis kontrolünde bir müfettiş onun ceplerinde orada bulunmaması gereken bir şey meydana çıkarabilir. Alışveriş yapmaya gittiğinde bir park yerine bırakılan arabaya dikkat. Direksiyona henüz geçip 100 metre yol alınca bir devriye onu durdurabilir. Kimlik yoklaması.
Bagajı açınız, bu torbada ne var?
Zenci ne olduğunu bilmez. Polis onu yakından inceler. Hayret, afyon ya da kokain. Bu nasıl gelmiş buraya? Bir sır. Tuzak her haliyle eşsizdir. Polisin sözüne karşı zencinin sözü. Hiçbir mahkeme şüpheliyi beraat ettirmez. Olay o denli sık olmuştur ki, ihtilalci hareketin yöneticileri genellikle arabalarını kullanmaktan vazgeçmişlerdir. 1970'ten beri ayrıca bir kanun Amerikan polisine gündüzün ya da gecenin hangi saatinde olursa olsun uyuşturucu madde kullandığından kuşkulanılan birinin konutuna girme izni vermektedir. Oysa Black Panther Parti'nin yönetmeliği ihtilal adına militanlarına yapay cennetlere girmelerini kesinlikle yasaklaması boşuna olmuştur. Polisler örgütün lokallerinde birçok kez aradıkları şeyi bulmuşlardır. Nasıl, hangi anda haşhaş kübü ya da suçlu sayılan 20 gram eroin buraya girmiştir? Polisle aynı zamanda mı? Önce istemeyerek kışkırtıcı ajan olan hakiki bir toksikomanın hatasından mı? Bilinçli bir hain sayesinde mi? Kuşkusuz her sefer şiddetli polemik yapılmış ama sonuç değişmemiştir. Cezaevi. En yüksek sorumlular düzeyinde kışkırtmaların sistemleştirilmesini aklı göstermek için burada VİDOK bulunmuyorsa da en azından işi yürüten polislerin aşırı gayretkeşliğine, üstleri tarafından istenmemiş olsa bile göz uygulamaları onaylamaktadır. Polisler önceden kanmış mahkemelerinin önünde suçlamada bulunuyorlar. Jüri üyeleri kurbanın itirazlarına kulak tıkıyorlar. Sessiz çoğunluk kuşkusuz her şeyin iyi gittiğini söylemeyecektir. Fakat durgunluğu çığlığa karşı yeğ buluyor. Bununla birlikte polisin öz eleştirmecileri bu tuzakların kaba olduğunu söyleyeceklerdir size. Black Panthers'e karşı uygulanan adeta mekanik bir şiddet vardır. Mahkum etmek için bir bahane aranır, gerçekten geçerli bir neden değil. Usta polis görevinin sonuna dek varmak için gerçekten bir suçlu yarattığında oyun şüphe edilmez şekilde daha ince olur. Örneğin entrikalar yaparak Black Panthers'in bir sorumlusunun yanına gerçek bir uyuşturucu madde kaçakçısını koymayı başarırsa, belki de kollarına atılan yeni dostun oyununa gelmeye kendini bırakırsa ya da bu aynı sorumlu yeni bir militanı içeri sızmış, ateşli, inanmış, herkesten daha köktenci polis tarafından kendini kanunun gözünde belirgin ve kınanacak bir kötü kastın içine sürüklenmeye bırakırsa... Böylece sahte tanıklık olmaz, yan tutan jüri görekmez, her şey temiz ve nettir. Kuşkusuz duygulu yürekler bu yöntemlerden incinirler. Pek adi olan ilke bununla birlikte gizli yıkıcılığa karşı çağdaş devletleri destekleme savaşlarının ateşi içinde icat edilmiş değildir. Güçlü ve etkili polisler daima yürürlükteki rejimin düşmanlarını, onları pusuya düşürterek en az emekle ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Restorasyonun saplantısı, örneğin erken emekliye çıkartılmış, güçlü komplocular olarak görme eğilimine sahip olduğu Napolyon ordusunun yüksek subaylarından kurtulmaktan ibaretti. Bundan dolayı onlara ısmarlama komplolar yaptırmak için bir adım atmak gerekiyordu. Ödevlerinin bilincinde olan bir polis bu adımı atmalıydı. 1832'de güvenlik şefinin yardımcısı, sonra şefi olan ve anıları kışkırtma konusunda zengin bir güncellik taşıyan polis müfettişi Candler şunu anlatıyor. Güçlü bir şekilde yerleşmiş iktidardan, yani Napolyon'un iktidarı kastediliyor, sonra onun yerini alan daha az etkili iktidarın, yani restorasyonun ki, kendini kabul ettirmek ve yaşamasını sürdürmek için bütün polis kaynaklarını kullanmaya ihtiyacı var gibiydi. Yarbay Caron, diyor özellikle Candler, Bonapartçı düşünceleri hiç gizlemiyordu. Aksine onları her yerde ve her fırsatta açığa vuruyordu. Onu uzun zamandır gözetleyen polis kendisini 19 Ağustos 1920 askeri fesadının içine koyarak ondan kurtulabileceğine inandı. Fakat Yüksek Meclis kanıt yetersizliğinden onu beraat ettirdi. O da salıverilince Kolmar'a gitti. Orada karısının ve oğlunun yanında rahatça yaşamayı umuyordu. Ne yazık ki elinden kaçmış olan avı tekrar yakalamayı kuvvetle isteyen polisi hesaba katmamıştı. Kolmar'a gizli ajan Duclos'u gönderdi. Bu hayatımda tanıdığım en namussuz adamdı. Kendini yarbaya politik düşünceleri yüzünden polisçe kovalanan bir eski subay olarak tanıttı. Yarbay faka bastı. Yıkıcı faaliyetlerinde onu cesaretlendirme, gerekirse ona yardım etme emri almış olan Duclos'u içtenlikle kabul etti. Bir fesat örgütü düzenlendi. Yetkili kişiler ısmarlama fesatçılar için elverişli bir durum bile meydana getirdiler. Sonra bütün tedbirler alınarak yarbay fesatçılara Ruffac da randevu verdi. Hepsi toplanınca yaşasın imparator çığlıkları arasında üniformasını sırtına geçirdi. O zaman emir üzerine burjuvalar kılığına girmiş subaylar, assubaylar ve erler olan fesatçılar çevresini sarıp onu tutukladılar. Talihsiz adam kendisine kurulmuş olan tuzağa kendi ayağıyla girmişti. Bu yeni türden kışkırtıcıların tanıklığı üzerine ölüme mahkum edildi, onlar da armağan olarak terfi ettirildiler. Başka fırsatlarda yorulma bilmez bir ince uğraşmalarla yürütülen bu Napolyoncu büyücüler avı hoş yanlış tutuklamalara meydan veriyordu. İki gizli ajanın başından geçmiş olan kötü serüven böyle olmuştur. Bunlardan biri Van... polis müdürlüğündendi. Öbürü Bla nokta nokta askeri polise bağlıydı. Biri öbürünün polis niteliğini bilmeyen iki adam bir akşam Palais Royal alanında Lamben kafesinde aynı masada karşılaştı. Monitörü okuyan Van nokta nokta birdenbire bağırarak şunları söyledi. Tüm bu ne vakit bitecek? Aynı zamanda sansür konulduğunu bildiren burultuyu göstererek gazeteyi Bla nokta noktaya uzatıyordu. Beriki içini çekerek karşılık verdi. Bunun sonu olmasını ummak gerek. Konuşma bu ton üzerinde sürdü, birlikte çıktılar ve çene çalmak için bahçede gezinmeye gittiler. Orada da sır aça aça Van nokta nokta Bla nokta noktaya hükümetin çok geçmeden değişeceğini anıştırmaya vardı. İki ajan birbirine kendilerini imparatorluğun yarım ayrılıklı subayları olarak tanıtmışlardı. Ertesi gün Tuileries sarayında su kıyısındaki taraçada tekrar buluştular. 17. Louis'nin arabası oradan geçecekti. İmparatorluğun eski subayı olma niteliğiyle dedi Van nokta nokta Napolyon'a bağlı olmanız gerekir. Ona bağlı olmak mı? İmparatorum için kanımı canımı veririm. Öyleyse yarın öğleyin Temple Caddesi ile bu adı taşıyan bulvarın köşesindeki şarap satıcısında bulunur musunuz? Bir duvali soracaksınız, o benim. Orada size sizin gibi gören ve sizin gibi düşünen birkaç eski askeri tanıtacağım. Buluşmadan buluşmaya belirlendi. Bla nokta nokta başlıca fesatçılarla tanıştı ve onların planlarını öğrendi. Elbette bunu noktası noktasına askeri polisin şeflerine bildirdi. Van nokta nokta öte yandan başlattığı olayların ilerleyişinden sivil polisi haberli kılıyordu. Bir akşam Grand Vancouver tabelasını taşıyan kabarede Van önceki gün General Pajero'nun evine büyük kişilerin kalabalık bir toplantı yapmış olduklarını bildirdi. Orada harekete geçme zamanı oy birliğiyle kararlaştırılmıştı. Arkasından da son söz olarak bir adam kardeşlerini satacak kadar alçaklık gösterirse bunu anında canıyla ödeyeceğini ekledi. Van kelimelerin üzerine kuvvetle basmıştı. Hepsi yemin tarzında ellerini uzatarak bu kararı onayladılar. Bununla birlikte oyun bitmez şekilde sürüp gidemezdi. Bu fesada son verme zamanının geldiğini düşünen polis gün doğarken Bla nokta noktayı aynı şekilde ajanları dışında, zira Van nokta noktadan başkaları da vardı, derneğin bütün üyelerini tutuklattı. Bla nokta nokta polis müdürlüğünün tutuklu yerine gönderildi. 8 gün sonra tutuklular evine aktarıldı ve orada çeşitli toplantılarda görmüş olduğu kişilerden bir bölümünü tekrar buldu. Askeri ajan protestolar yapa yapa sonunda niteliğini sivil meslektaşlarına kabul ettirdi. Hemen salıverilmeyi bekliyordu. Fakat öyle olmadı. Bla nokta noktadan öç almak için onu askeri yetkililerin şikayetleriyle birlikte yine de bir ay cezaevinde tuttular. Bu olay biraz gürültü kopardı. Polis de bir skandal korkusu içinde tutuklananları mahkemeler önüne çıkaramadan salıvermek zorunda kaldı. Burada görülüyor ki polisler savaşının tarihi pek yeni değildir. Aynaya doğru kendiliğinden koşan çayır kuşu misali, bu türden araya sokuşturulan düzenlerin kurbanları kendiliklerinden avcıların hazırladığı ökseye atılmaya giderler. Artık sertlik yoktur, bireyin kendi iyi niyetinin kullanılması vardır. Belirlenen kurban ne denli coşku ve iştenlik gösterirse onu sürüklemek o denli kolay olur. Bu alanda 15 Ekim 1959'da General de Gaulle'ün iktidarı alışından bir yıl sonra François Mitterrand'ın başından geçen garip, kötü serüveni kim düşleyebilirdi? Mitterrand, Lip birhanesine öğle yemeğine geliyordu. Arabası saldırıya uğradı, kurşunlarla delik deşik oldu. Kendisi de rasathane bahçelerinin parmaklıkları üstünden atlayarak ölümden kurtuldu. İşte bir an kahraman ve şanlı kurban. Fakat birkaç gün sonra eski bir Pujadiste, milletvekili Robert Pesque, saldırının düzenlenmesinde bulunduğunu ve bunun bir teneke suikast olduğunu kamuya açıklıyordu. Çünkü politik yıldızını tekrar parlatmak için bu işi düzenlemeyi benden isteyen B. Mitterrand'ın kendisidir. Kuşku atılmıştır ortaya. Kimse artık kime inanacağını bilmiyor. İşte Nier milletvekili kötü durumdadır. Nedenleri ne olursa olsun diye yazıyor 28 Ekim tarihli Le Monde. Polisi ve adaleti yanlış yola saptırmaya katılmıştır. Olayın daha az hoş karşılanmayan ve işi daha az karıştıran görünüşlerinden biri değildir bu. 12 yıl sonra B. Pasquale'nin François Mitterrand'a kendisine karşı bir suikast yapılacağını gerçekten haber vermiş olması olası gibi görülüyor. Ona koşulları bile belirlemiş olacaktır. Öyle ki Nier milletvekili hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranmayı sürdürebileceğine ve son anda hayatını kurtarabileceğine inanmıştır. Yalnız bir olasılığı ihmal etmiştir. Bu sahte doğru suikastin bütün parçalarıyla kurulmuş olması, bir tuzak olması ve yalnız ününü karartacak ve mesleğini kıracak tarzda kamu içinde büyük gürültü çıkarmış olma amacını güdüyordu. Gerçekten az daha hiç ayağa kalkamayacaktı. Biraz benzer bir tarza 1968 ekibinde Alain Delon'un sekreter özel koruyucusu Stefan Markovic'in öldürülmesinden sonra B ve Bayan Pompidou'nun adlarının ısrarla öne sürülmüş olduğu hatırlanır. Bazıları şunu söylemeye ve yazmaya dek bile gidiyorlardı. Genç adam geleceğin başkanlık çiftinin saygınlığını kırıcı, şantaj amacıyla yararlanmaya çalışacağı fotolara sahip olduğu için öldürülmüş. Fakat bugüne dek olay henüz aydınlanmamış ve hakiki katil henüz meydana çıkarılmamışsa da burada kışkırtmadan söz edilebilecek gibi görünmüyor. Şüphesiz daha çok bir sinsice telkin ve gözden düşürmeye çalışma sayesinde politik rakipler ya da düşmanların düzenlediği göze çarpıcı bir polis olayından sırası geldiğinde yararlanma vardır. O anda Pompidou, General de Gaulle tarafından Coup de Murville lehine başbakanlık görevinden istifa ettirilmişti ve ona gelecek başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyuruyordu. Karanlık Ben Barka olayına gelince ondan söz etmeyeceğim. Besbelli faslı muhalefet lideri polis müdürlüğünden iki polisin Suchon ve Voyon'un suç ortaklığı ile bir tuzağa çekildi. SDECE'nin ajanı Lopez ile birlikte Orly'de işi kurdular. Elbette Ben Barka'ya karşı Fas polisi ile Fransız servisleri arasında bir gizli anlaşma oldu. Bu tam tamına bütün yasaların dışında bir anlaşmaydı. Fakat SDECE'nin en yüksek düzeyinde bile devlet yararı gereğince feda edilen kanunun sadık hizmetçisi o zavallı Suchon'u unutalım, Fas muhalefet liderinin ani ve acıklı sonu öngörülmüştü. Gerçeğe benzer her olasılığa göre General Ufkir'in ya da kör araçlarından birinin sinirliliğinden ileri gelen bir kaza, bir yol yanılgısı söz konusudur ki bu yüzden hançeri 29 Ekim 1965'te kullanmışlardır. Ben Barka olayı kurnazca bir amaç içinde bilgilice düzenlenmiş bir dalavere değil, sapınca düşürücü gündelik bir sistemin basit bir kusuru oldu. Bu usulünce gizli kalmış olması gereken bazı polis alışkanlıklarının kamuya açıklanma değeri kazanmış bulunmasını önlemez. Bundan bir zaman sonra da sabıkalı Figo'nun asla intihar etmeyeceğine ant içmiş olduğu halde polisin evine girdiği anda intiharı tanıklığının kesin, değerli ama çok kimse için rahatsız edici olacağı zaman son derece hayret verici kalmaktadır. Kurnaz polis mizansenleri olgusunda bununla birlikte şimdiye dek bütün saydıklarımdan daha iyisi bulunabilir. Bir kahve tiyatronun üç kişilik kısa komedisine kıyasla operada galaya benzeyen bir şey. Bunun için Rus devlet polisinin ya da CIA'nın yüksek başarıları içinden örnek çıkarmanın gerekli olduğu mu sanılıyor? Hiç değilse yapılan ilerlemelerden gururlu, 20. yüzyıl insanı övüngendiğimize karşın geniş polis dolapları dün icat edilmiş değillerdir. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 31.